Ayrım 13.
Sayfa 28. Ünite 2. Sosyal politika. Amaçlarımız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra sanayi devrimi öncesindeki toplum yapılarında çalışma ilişkilerini açıklayabilecek, sanayi devriminin ekonomik niteliğini ifade eden liberalizmin temel eserini ve sloganını tanıyabilecek, işçilerin örgütlenmesine ilişkin ilk çabaları özetleyebilecek, kamu müdahalesini ortaya çıkaran nedenleri ve kamu müdahalesi niteliğindeki ilk düzenlemeleri açıklayabilecek, Türkiye'de geleneksel koruma kurumlarını sıralayabilecek, ilk Türk Medeni Kanunu olan Mecelle'nin içeriğini açıklayabilecek, Türkiye'de sosyal politika eğitimine ilişkin altyapının nasıl kurulduğu ve bu süreçte kimlerin katkı sağladığını açıklayabilecek, 1982 Anayasası'nın çalışma hayatı ve sosyal politikalara ilişkin ilkelerini özetleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar kavramlar: sanayi devrimi, feodal düzen, fabrika üretimi, sosyalizm, sınıf bilinci, refah devleti, ahi teşkilatı, tatili eşgal, paternalizm, sosyal devlet. İçindekiler: sosyal politika, sosyal politikanın tarihsel gelişimi, sanayi devrimi öncesinde sosyal politika, sanayi devrimi ve sosyal politika, sınıf bilinci ve sendikal hareket, sosyal politikaya yön veren düşünce akımları, kamu müdahalesinin doğuşu ve gelişimi, Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi. Sosyal politikanın tarihsel gelişimi. Sanayi devrimi öncesinde sosyal politika. Modern anlamda sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi 18. yüzyıl ve onu takip eden dönemde ele alınmaktadır. Toplum refahını sağlamak amacı ile iktisadi faaliyetlerin varlığı ise bunun çok öncesine dayanmaktadır. Bugünkü uygulamalarından farklı olsa da iktisadi faaliyetin söz konusu olduğu ve emek unsurunun varlığından söz edilebilecek beşeri uygulamaların insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. Ekonomik yapının tarıma dayandığı ilk çağlarda toplum yapısının aile ekonomisi ve kölelik düzenine dayalı bir yapıda oluştuğu görülmektedir. Bu toplum yapısında beden gücüne dayalı olarak çalışmak ve üretmek köleler ve tutsaklar için geçerli bir çalışma anlayışıdır. Çalışma, hür insanlar için onur kırıcı kabul edilmiş ve bu grubun askerlik, sanat, felsefe ve devlet işleriyle ilgilendikleri görülmüştür. Eflatun ve Aristo gibi ilk çağların ünlü düşünürlerinin öngördükleri demokratik düzende, vatandaşların fikri çalışmasının ürünü olan sanat, felsefe ve politika gibi faaliyetlerde bulunmaları, kölelerin ve halkın alt tabakalarının ise toplumun maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ağır işlerde çalışmaları öngörülmüştür. Bu anlayışın üstün sınıflar ve ezilen halklardan kurulu bir imparatorluk kuran Romalıların hukuk düzenine yansıdığı da görülmüştür. Çubuk 1986-28. İlk çağlarda kölelik düzenine yönelik mücadelelerin bu düzeni meşru kılan düşünce ve felsefe akımlarının hakim etkisiyle başarıya ulaşamadığı bilinmektedir. Dönemin koşulları altında aile üyelerinin ve kölelerin iş ilişkileri ise aile başkanı, aile reisi tarafından onun otoritesi altında düzenlenmiştir. Hemen hemen tümüyle tarımsal faaliyetlere dayalı olan ekonomik yaşam çoğu kez ailelerin birbirlerinden köle kiralamalarını da gerekli kılmıştır. Ancak bu sözleşmenin bir hizmet sözleşmesi değil, kira sözleşmesi olması, taraflar arasındaki iş ilişkisinin eşya hukuku kapsamında ve özel hukuk çerçevesinde düzenlenmesine neden olmuştur. Altan 2003-42. Orta çağın sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki düzenini belirleyen sistem feodalitedir. Feodal ekonomik düzen genellikle kapalı tarım ekonomisi olarak tanımlanmıştır. Orta çağda gerek istilalar, gerekse de İslam egemenliğinin etkisiyle ticaret yollarının kesilmesi, Avrupa'da kendi içinde kapalı bir ekonomik düzenin oluşmasına neden olmuştur. Ticaret ve şehir hayatının sönmesi, insanların kırsal alanlara yönelmesine ve büyük malikaneler etrafında toplanmalarına neden olmuştur. Feodal düzende sosyal yapıyı belirleyen özellik, kişilerin toprakla olan ilişkileridir. Göze 2005-64. Köleci toplum düzeni, ilkel topluluklardan sonra oluşan ve iktisadi faaliyetin emek unsurunun köleler tarafından yerine getirildiği toplum düzenidir. Feodal ilişkiler sisteminin, kilisenin, toprak sahiplerinin, geleneklerin ve kutsallıkların egemen olduğu bir yapıdan meydana geldiği görülmektedir. Feodalite, mülkiyet ve egemenliğin birbirine katıldığı siyasal iktidarla ekonomik iktidarın aynı kişide birleştiği ve dönemin üretim yapısı kadar yönetim yapısını da ifade eden bir kavramdır. Toprağın toprak sahipleri arasında bölünmesi, siyasal iktidarın da bölünmesine yol açmış ve sıkça siyasal istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Koray 2005-36. Feodal düzen, geçerliliğini 10. ve 15. yüzyıllar arasında sürdürmüştür. Bu dönemde senyör, şövalye, derebeyi gibi atlarla ifade edilen kişilerin egemenliği altında daha çok tarımsal faaliyetlerde ailece çalışan serflerle karşılaşılmaktadır. İşledikleri toprak ve üretim araçları üzerinde sadece kullanım hakkına sahip olan serfler, çalışmaları karşılığında elde ettikleri tarımsal ürünün bir bölümünü kendi ihtiyaçlarına yönelik tüketirken, büyük bir bölümünü ise güvenlik gereksinimlerini de karşılayan senyörlere aktarmışlardır. Altan 2003-42. Toplumun asıl büyük bölümünü oluşturan köylülerin toprağa sahip olamamalarından kaynaklanan yoksulluğun, asillerin adaletsiz uygulamaları ile daha da derinleştiği, bu sınıfların çalışmalarının kölelik sistemi ile özdeş bir görüntüye sahip olduğu görülmüştür. Toprağın tek ve en büyük zenginlik kaynağı olduğu feodal düzende toplumsal yapının da çeşitli sınıflardan oluştuğu görülmektedir. Bu sınıflar içinde asiller, yani aristokratlar, krala vergi vermeleri ve elde ettikleri imtiyazlarla önemli bir gücün sahibi durumunda olmuşlardır. Para ekonomisinin çok sönük kaldığı orta çağda esas zenginlik kaynağı toprak olduğundan, özgür insanlar arasında da görülen hizmetlerin karşılığı toprak üzerinde sözleşme ile tanınan bir hak olarak ödenmektedir. Toplumun siyasal yönetiminde aristokratlar ve onlar arasındaki hiyerarşinin etkili olduğu görülmüştür. Kilise ve din adamları da eğitim ve sosyal yardım kuruluşlarını ve toplumun manevi hayatını yönetmek gibi sorumluluklara sahip olduğundan ayrıcalıklı konumlarını orta çağ boyunca koruyabilmişlerdir. Dindar Hristiyanların bağışları ve toplanan sadakalarla manastırlar çok zenginleşmiş, zamanın en büyük ve güçlü toprak sahipleri olmuşlardır. Kilise bunun yanında soylulara sağladığı uhrevi güçle siyasal etkisini arttırırken, soylular da bu hizmetlerinden dolayı kilisenin üretilenden pay almasına göz yummuştur. Avrupa'da devlet yönetimi üzerindeki din hakimiyeti yüzyıllarca sürmüş, soylular soylu olmayanlara karşı korunmuştur. Tokol ve Alper 2011-7-8. Orta çağın ilerleyen dönemlerinde Avrupa merkezli kölelik düzeninin katılığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı görülmüştür. İlk çağın köle iş gücüne dayanan iktisadi düzeninin yerini orta çağda loncaların aldığı görülmektedir. Geniş çapta tarım ekonomisine dayalı olan Avrupa ekonomisinde Avrupa ile Uzak Doğu'yu, Orta Asya ve Orta Doğu'yu bağlayan ipek ve baharat yollarından gücünü alan ticaret şehirleri gelişmeye başlamıştır. Orta çağda ticaret merkezi olan şehirlerin canlanması ve şehir ekonomisinin gelişmesi esnaf kuruluşlarının yaygınlaşmasına destek olmuştur. Lonca, aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlendiği orta çağ üretim ve iş gücü yapısının temelini oluşturan meslek organizasyonlarıdır. Farklı meslek sahiplerinin mesleki kuruluşlar içinde organize oldukları yapılar, orta çağ egemen siyasi düşüncesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bütün yönleriyle yönetim hakkını elinde bulunduran siyasi otorite, teşkilatlanmamış dağınık düzende yaşayan fertler üzerinde bir baskı aracı haline gelmekteydi. Siyasi otoritenin mutlak egemenlik hakkının etkisi altında kalarak baskıya maruz kalmamanın yegane yolu, fertle siyasi otorite arasında kalacak sosyal grupların oluşturulması olmuştur. Bu gruplar zamanla ferdin sadece siyasi hayatının değil, aynı zamanda iktisadi, sosyal, dini ve kültürel hayatının da en büyük düzenleyici unsurlarından biri olarak gelişmiştir. Turan 1979-12. Orta çağın emek sermaye ilişkilerini atölye dükkan çerçevesi içinde karakterize eden korporasyonlar, esnaf kuruluşları olarak kendilerine özgü bir üretim tarzı ve bir sosyal teşkilatlanma biçimi olarak gelişmişlerdir. Şehir ekonomilerinin temeli haline gelen bu yapılar, muhafazakar ve koruyucu özellikleriyle yaşadıkları çağın sosyoekonomik hayatına önemli katkılar sağlamışlardır. Toplum hayatı içerisinde emek sermaye, üretici tüketici ve fert devlet ilişkilerini düzenlemek gibi çok yönlü bir fonksiyona sahip olmuşlardır. Korporasyon, aynı meslek ve sanat dalında faaliyet gösterenlerin üretim birlikleri şeklinde oluşturdukları yapılardır. 17. yüzyıla kadar zanaat yaşamının sınırlı sermaye kullanımı, el emeği ve becerisine dayalı olma özelliğinde çok önemli bir değişim yaşanmamıştır. Ancak üretimde kullanılan araç ve gereçler sürekli geliştirilmiş, bazı yeni mekanik düzenlemelerden de yararlanılmaya başlanmıştır. Bu değişim 17. yüzyılın ortalarında farklı zanaatkarlar tarafından farklı işyerlerinde üretilen parçaların bir araya getirilerek son ürün haline getirildiği merkezi imalathanelerin kurulup çoğalmasına yol açmıştır. Ölçekleri giderek büyüyen bu işletmelerin çoğu aynı yüzyıl sonlarında yaşanılacak olan sanayi devrimi ile birlikte üretimde makinelerin ilk kez kullanılacağı fabrikalar haline dönüşecektir. Altan 2003 43-44